Ayrım 2. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. Sayfa 18. Ç. İnsan haklarına saygılı devlet. 1. İnsan haklarının gelişmesi. Günümüzde insan hakları anayasalarla korunmanın yanında bir iç hukuk sorunu olmaktan çıkarılarak Türkiye'nin de katıldığı başta İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) olmak üzere çok sayıda diğer insan hakları sözleşmeleri ve belgeleri ile uluslararası alanda da güvenceye alınmıştır. İnsan haklarına ilişkin çok sayıda uluslararası sözleşme arasında Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen Türkiye'nin de taraf olduğu İHAS özel önem taşımaktadır. Çünkü İHAS, üye ülkelerin egemenlikleri altındaki herkese doğrudan kullanılabilir haklar tanımakta olup, ayrıca uygulamada bunu sağlamak için İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nce İHAM yapılan etkin bir yargı denetimi öngörmüştür. Öte yandan, 2004 yılında Anayasa'nın 90. maddesine eklenen usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır hükmüyle, Türk hukukunda kurallar kademelenmesinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalara kanunların üstünde yer vermiştir. Devletin temel amaç ve görevi, onun varlık nedeni olan insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. Nitekim, Anayasa'nın 5. maddesine göre de, devletin temel amaç ve görevleri, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Ayrıca Anayasa'nın 2. maddesiyle de insan haklarına saygılı devlet ilkesi cumhuriyetin değiştirilemez nitelikleri arasında sayılmıştır. 2. Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması. Demokratik bir toplumda kişilere tanınan haklar ve hürriyetler, Jelinek'in günümüzde klasikleşmiş sınıflandırması ile koruyucu haklar, isteme hakları ve katılma hakları diye 3 kategoriye ayrılır. A. Koruyucu haklar. Koruyucu haklar, Anayasa'nın 12. maddesinde de belirtildiği gibi kişinin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve hürriyetler olup, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen, kısaca kişiyi devlete karşı koruyan, vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, özel hayatın gizliliği gibi hak ve hürriyetlerdir. Bu hak ve hürriyetler devlete negatif bir tutum, karışmama ödevi yükler. Anayasada kişinin hakları olarak ifade edilen bu kategori, 18. yüzyılın sonlarında Burjuva demokratik devrimi ile kazanılmış ve ilk yazılı anayasalarda yer alan birinci kuşak haklardır. Nitekim 1876 anayasasından itibaren 1921 anayasası dışındaki tüm anayasalarımızda bu haklar yer almıştır. B. İsteme hakları. Bu haklar, kişinin insan haysiyetine yaraşır bir yaşam sürmesi için kişiye devletten yaşam seviyesini yükselten pozitif, olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme olanaklarını tanır. Sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik gibi. Ve bunun karşılığında devlete sosyal alanda belirli ödevler ve fonksiyonlar yükler. Anayasada sosyal ve ekonomik haklar olarak ifade edilen bu kategori haklar ise, 20. yüzyılda işçi sınıfının demokratik mücadelesiyle kazanılmış haklar olup, yoğun olarak sosyal devlet ilkesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı sonrası anayasalarda yer bulan ikinci kuşak haklardır. Bu haklar ülkemizde de dünyaya paralel olarak 1961 Anayasası ile anayasa hukukumuza girmiş olup, bunlara 1982 Anayasası'nda da yer verilmiştir. C. Katılma hakları. Kişilere siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, siyasi parti kurma ve partilere girme gibi, referandum, seçme ve seçilme yollarıyla toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma yetkisi veren siyasal haklardır. Anayasada siyasal haklar olarak ifade edilen ve kısaca siyasal hayata ve yönetime katılma hakları diyebileceğimiz bu haklar, başlangıçta cinsiyete, servete, fikri ehliyete, etnik kökene bağlı sınırlamalarla sınırlı oy ilkesi çerçevesinde 18. yüzyıl sonlarından itibaren Burjuva demokratik devrimini takip eden anayasalarda birinci kuşak haklar arasında yer almıştır. 20. yüzyılda işçi sınıfının demokratik mücadelesiyle kazanılan genel oy ilkesiyle birlikte kapsamı genişleyerek herkes eşit olarak siyasal haklara sahip olmuştur. Ülkemizde de siyasal haklar sınırlı oy ilkesi çerçevesinde ilk kez 1876 Anayasası'nda yer almıştır. 1924 Anayasası'nda 1934'te yapılan değişiklikle genel oy ilkesine geçilmesinden itibaren özellikle 1961 ve 1982 anayasalarında siyasal haklara kapsamlı olarak yer verilmiştir. 3. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. A. Olağan dönem rejimi. Bir hak ve hürriyetin varlığı onun sınırsız şekilde kullanılacağı anlamına gelmez. Kaldı ki toplumsal yaşam içerisinde hak ve hürriyetin amacına uygun olarak kullanılabilmesi, başka bir ifadeyle kişilerin hak ve hürriyetlerinin birbiriyle çatışmaması için bir düzenleme ve sınırlama kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ama demokratik bir toplumda ideal olan bu sınırlamanın olabildiğince az olmasıdır. Keza hak ve hürriyetlerin olağanüstü dönemde olağan döneme göre daha fazla sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulması da doğaldır. Bunun içindir ki 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasındaki sebep, yöntem ve ölçütler bakımından olağan ve olağanüstü dönemler için tamamen farklı rejimler öngörmüştür. 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetlerin olağan dönemde sınırlanması rejimini düzenlediği 13. maddesiyle temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması kenar başlığı altında sınırlama sebeplerini ve yöntemini ve sınırlamanın sınırını ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Anayasanın ilk metninde hürriyetleri sınırlayıcı bir sistem benimsenmişti. 2001 Anayasa değişikliği ile koruyucu sisteme geçilerek İHAS ile de uyumlu hale getirilmiştir. Anayasanın 13. maddesiyle öngördüğü bu sisteme göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin geleneklerine, gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Bu düzenlemeye göre her temel hak ve hürriyet düzenlediği ilgili maddesine gösterilen sınırlama sebepleri için sınırlanabilecektir. Dolayısıyla kanun koyucu bir temel hak ve hürriyeti düzenlendiği ilgili maddede gösterilen sebepler dışındaki bir sebeple sınırlayamayacaktır. Ayrıca anayasaya göre hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında iki güvence daha vardır. Bunlardan ilki, sınırlamanın anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ve ancak kanunla yapılacağı, yani sınırlama yetkisinin yasama organına ait olduğudur. Buna kısaca sınırlamada kanunilik ilkesi diyoruz. Bunun anlamı, yürütmenin çıkaracağı kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik gibi işlemlerle temel hak ve hürriyetlerin sınırlanamayacağıdır. Diğer güvence ise yasama organının koyacağı sınırlamanın sınırıdır. Bu noktada yasama organı kanunla bir temel hak ve hürriyeti sınırlarken uymak zorunda olduğu üç güvence ilkesi vardır. Bunlar yapılacak olan sınırlamanın o hak ve hürriyetin özüne dokunmaması, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması ve ölçülü olmasıdır. Ölçülülük ilkesi bir hak ve hürriyetin sınırlanma amacı ile kanunla konulan sınırlayıcı önlemler arasında elverişli, zorunlu ve oranlı bir ilişkinin olmasını gerektirir. B. Olağanüstü dönem rejimi. Kuşkusuz temel hak ve hürriyetlerin normal ve genel rejimi, anayasanın yukarıda açıkladığımız 13. maddesiyle düzenlenen rejimidir. Olağanüstü dönem rejimi ise adından da anlaşıldığı üzere ayrık, istisnai bir rejim olup anayasanın 15. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre savaş, seferberlik, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Ancak bu durumlarda da savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. İHAS ve BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ndeki hükümlerle de Aynen örtüşen bu düzenlemeye göre olağanüstü dönem temel hak ve hürriyetler rejimi ancak olağanüstü yönetim usullerinde söz konusu olabilmektedir. Anayasa, olağanüstü hal ve sıkı yönetim adı altında iki olağanüstü yönetim usulü öngörmüş olup, olağanüstü hal ya da sıkı yönetim ilanının sebep, yöntem ve diğer özelliklerini anayasanın 119 ila 122. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlemiştir. 15. maddedeki düzenleme bunlarla birlikte ele alındığında olağanüstü dönemde temel hak ve hürriyetler rejimi bakımından olağan döneme göre 3 farklılık daha tespit edilebilir. Bunlardan ilki, olağanüstü dönemde temel hak ve hürriyetlerin kanunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerle de düzenlenip sınırlanabileceğidir. Yani olağanüstü dönemde şekli anlamda kanunilik güvencesi geçersiz kalabilmektedir. İkincisi, olağanüstü dönemde temel hak ve hürriyetler sınırlamanın ötesinde durdurulabilmekte, bunlar için anayasada öngörülen güvenceler askıya alınabilmektedir. Üçüncüsü ise, bütün bunlara rağmen olağanüstü dönemde temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ya da durdurulmasında üç ölçüt ya da güvenceye uyma zorunluluğudur. Bunlar, olağanüstü dönemlerde de temel hak ve hürriyetler sınırlanırken, milletler arası hukuktan doğan yükümlülüklerin ihlal edilemeyeceği, sınırlamanın durumun gerektirdiği ölçüde olacağı ve 15. maddenin 2. fıkrasında yer alan yukarıda değindiğimiz çekirdek temel hak ve özgürlüklere dokunulamayacağıdır. C. Temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanma yasağı. 1961 Anayasası'nda 1971 değişikliğiyle getirilen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ilkesi, 1982 Anayasası'nın ilk metninde daha yasaklayıcı ve ayrıntılı olarak düzenlenmişti. 2001 Anayasa değişikliğinde yasaklar biraz somutlaştırılıp maddenin kapsamı daraltılmıştır. Anayasanın temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması başlıklı 14. maddesine göre, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla düzenlenir. Benzeri İHAS'ın 17. maddesinde yer alan anayasadaki temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik bu düzenleme olmasa da, her hakkın bir ödev ve her özgürlüğün bir sorumluluk gerektirdiği yönündeki hukukun temel ilkeleri doğrultusunda hak ve hürriyetler zaten kötüye kullanılamaz. Bu düzenleme, özgürlükçü demokrasilerde özgürlükleri yok etme özgürlüğünün olmayacağını ve demokrasilerin düşmanlarından kendi kendisini korunması amacını vurgular. 4. Kişinin hakları ve ödevleri. Anayasanın 17 ila 39. maddeleri arasında kişiyi devlete karşı koruyan birinci kuşak haklar, kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında düzenlenmiştir. Bunların başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir. A. Kişi dokunulmazlığı, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı zorla çalıştırma yasağı. Kişiyi devlete karşı koruyan, onun dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez en doğal haklarının başında geleni şüphesiz yaşama ve maddi manevi varlığını geliştirme hakkıdır. Yaşama hakkı aynı zamanda diğer hak ve hürriyetlerin de temeli, varlık nedenidir. Anayasanın 17. maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Şüphesiz meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi ile bir ayaklanmanın bastırılması fiilleri, yaşama, maddi ve manevi varlığı koruma hakkının istisnalarıdır. Ayrıca anayasanın 18. maddesine göre de hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluk süresi içerisindeki çalıştırmalar zorla çalıştırma sayılmaz. B. Kişi hürriyeti ve güvenliği. İngiltere'de habeas corpus ilkesi olarak ortaya çıkan kişi hürriyeti ve güvenliği, kişinin yaşama ve maddi manevi varlığını geliştirme hakkının doğal uzantısıdır. Ayrıca fizik hürriyeti sağlanmadıkça kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirmesine, iç huzura kavuşmasına ve diğer hak ve hürriyetlerden yararlanmasına da olanak yoktur. 1982 Anayasası 19. maddesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili oldukça ayrıntılı düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeye göre kural olarak herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Kişi hürriyeti ancak anayasada belirtilen meşru sayılan amaçlarla ihlal edilebilecektir. Bu istisnalar dışında suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek amacıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan diğer hallerde hakim kararı ile tutuklanabilir. Yakalanan ve tutuklanan kişilere yakalama ve tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar yazılı ya da sözlü olarak derhal, toplu suçlarda ise en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. Yakalanan veya tutuklanan kişi, en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda ise en geç 4 gün içinde hakim önüne çıkarılır. Kimse bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Yakalanan ve tutuklanan kişinin durumu yakınlarına derhal bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan kişinin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yargı merciğine başvurmaya tutuklanan kişinin de makul süre içerisinde yargılanmayı ve serbest bırakılmayı isteme hakkı vardır. Ayrıca anayasaya göre haksız olarak hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin uğradıkları zarar tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir. C. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti. Anayasada yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin güvenceler daha çok kişinin kişiliğini tam ve özgürce geliştirmesine, onu kendisiyle baş başa bırakmaya, onun küçük dünyasına dokunmamaya ilişkin korumalardır. Anayasanın 20. ve 21. ve 22. maddelerinde özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti başlıkları altında düzenlenen bu haklar, kişinin kişiliğine, manevi varlığına sıkıca bağlı vazgeçilmez haklardır. Bunun içindir ki anayasa, özel hayatın gizliliği ve korunması üst başlığı altında bu üçü için ortak güvenceler öngörmüştür. Anayasanın söz konusu maddeleri hükümlerine göre herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Anayasada bu üç hak ve özgürlük için ortak ve özel sınırlama güvenceleri öngörülmüştür. Buna göre özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu sebeplere bağlı olarak özel hayatın gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve haberleşme hürriyetine müdahale ancak usulüne göre verilmiş hakim kararıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emriyle yapılabilir. Kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emriyle yapılan müdahalelerde, yetkili merciğin kararı 24 saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde el koyma, müdahale kendiliğinden kalkar. Diğer taraftan 7-5-2010 tarihli 5982 sayılı kanun ile yapılan anayasa değişikliği ile anayasanın 20. maddesine herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir hükmü eklenmiş olup, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal güvence altına alınmıştır. Ç. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Anayasanın 23. maddesine göre kural olarak herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Yine seyahat hürriyeti de suç soruşturma ve koşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. D. Düşünce ve kanaat, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Düşünce hürriyeti, kişinin kişiliğini ve manevi varlığını geliştirme hakkının uzantısı olmanın çok daha ötesinde, demokrasideki üç temel haktan birisi olarak demokrasinin de varlık koşuludur. Bir ülkede düşünce hürriyeti ne kadar az sınırlanırsa, o ülkede o ölçüde çoğulcu demokrasi var demektir. Anayasanın 25. maddesine göre kural olarak, herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Ancak pratikte kafanın içindeki düşünce ve kanaat hürriyetinden çok onun doğal uzantısı olan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti önem taşımaktadır. Bu konuda anayasanın 26. maddesine göre de herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanabilmesi dışında bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Anayasaya göre bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bütünlenmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. 1982 Anayasası'nın ilk metninde düşünceyi açıklama özgürlüğü bakımından kanunla yasaklanmış dili de kapsayan oldukça sınırlayıcı ve yasaklayıcı bir düzenleme getirilmişti. 2001 Anayasa değişikliğinde dil yasağının da kalktığı bazı iyileştirmeler yapılarak İHAS ile daha uyumlu hale getirilmiştir. Bilim ve sanat hürriyeti. Anayasa, düşünce ve kanaati yayma hürriyetinin değişik bir uygulaması olan bilim ve sanat hürriyetine anayasal düzeni koruyucu demokrasi anlayışı içinde yer vermiştir. Anayasanın 27. maddesine göre herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Ancak yayma hakkı, cumhuriyetin niteliklerini, devletin bütünlüğünü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Ayrıca yayma hakkı, yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir. F. Basın hürriyeti, basın ve yayımla ilgili güvenceler. Günümüzde basının kamuoyunu etkileme ve oluşturmada en etken araç olduğu tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Bu fonksiyonundan dolayı da basın günümüz demokrasilerinde özellikle siyasal iktidarı sınırlamadaki etkinliğiyle dördüncü kuvvet olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de basını siyasi iktidarın baskısından korumak, serbestçe haber almasını ve yaymasını sağlamak amacıyla zorunlu olarak anayasalarda bazı güvenceler korumuştur. Anayasanın 28. maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Basın evi kurmak için izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır. Tedbir yoluyla dağıtımın önlenmesiyle süreli ve süresiz yayınların toplatılması, anayasada gösterilen hallerde ve hakim kararıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciğin emriyle gerçekleştirilebilir. Dağıtımı önleyen ya da toplatma kararı verilen yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içerisinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim bu kararı en geç 24 saat içerisinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı ya da toplatma kararı hükümsüz sayılır. Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, hakim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı konamaz. Yine Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, anayasada gösterilen hallerde ve mahkeme kararı ile geçici olarak kapatılabilir. Süreli ve süresiz yayın, önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleğine ilişkin kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz. Süreli yayınlar, devletin ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin araç ve imkanlarından eşitlik esasına göre yararlanırlar. Basım evi ve eklentileri, anayasada gösterilen suçlardan mahkum olma hariç, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez ve işletilmekten alıkonamaz. Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu yararlanma şartlarını düzenleyen kanun, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.